Ayrım 25.
Sayfa 258. Şeyh Ata'yı tanırsınız. Evet, pek muhterem bir zattır. Sözünü ettiğim karakolun kurucularındandır o zat. Posta Telgraf Nazırlığı sırasında sade memleketin değil, dünyanın sırlarına vakıf olmuş Haşim Bey, burnunun ucunda olanı görmemiş, sezmemişti. Allah Allah diye söylenip durdu. Salah da pek iyi tanır şeyhi. Neden öyle tebdili kıyafet edip gitti? İngilizler şüphelenmiş efendim. Gece gündüz gözleniyordu tekke. Binanın mezarlık boyunca kırlara açılan sol kanadı ibadete, sağ yanındaki imarethane ise tedaviye ayrılmıştır eskiden beri. Ali ile fakire açılırdı dergahın kapısı. O karanlık günlerde ise yalnızca parolayı bilene. Halen öyle mi Vasıf Bey evladım? Hayır efendim, şimdi serbest. Mahsur kalmadı demek. Peki neydi parola? Beni İsa gönderdi. Bu da iyi. Hazreti İsa çok mu adam gönderdi? İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Mehmet Akif Beyefendi, nice nice Miralaylar, Edipler hepsi o kapıdan geçti. Ya, düşüne kaldı Haşim Bey. Girmesine girildi, peki sonra oradan kaçıp gitme faslı? Arzu ederseniz bir gün dergahı ziyarete gidelim diye teklifte bulundu Vasıf. Sol kanadın ucundaki kırlara açılan geniş oda oldum olası ibadet yeridir. Mihrabın hemen yanı başındaki ağır, kalın deri perde çift kanatlı yaylı bir pencereyi gizler. Anadolu yolcusu ön sırada perdenin karşısında namaza durur. Cemaat secdeye vardığında yolcu yolunda gerek, perdenin arkasında yok olur. Allah'ın, yok Allah'ın değil, şeytanın işi bu diye gülümsedi Haşim Bey. Eh, artık yorgan gitti, kavga bitti Şeyh Efendi. Kavga bitmeden karakol zaten eridiydi efendim. Beyin takımı teşkilat-ı mahsusadan gelmeydi. Malumunuz, teşkilat-ı mahsusa Allah'ın günahlarını affetsin, Enver Paşa'nın kurduğu bir teşkilattı. O zata duyduğu husumet yüzünden Mustafa Kemal Paşa emsalsiz hizmetlerine rağmen karakola bel bağlayamadı. Ankara'da meclisin tesisinden hemen sonra birkaç ay içinde Müdafaa-i Milliye, İmalat-ı Harbiye, Muavenet-i Bahriye, Felah misali gizli teşkilatlar kuruldu. Biz dahil pek çok kişi bu yeni teşkilatlara geçmek mecburiyetinde kalınca karakol gitgide eridi. Tarih dersi verirmiş gibi konuşan Vasıf'ın sesinden usanmıştır Rana. Vasıf abi diye diklendi. Duyduğum kadarıyla sizler için yeryüzünde gizli bir şey kalmamış. O kıymetli abiniz 5 paralık kıymeti yok mu sizce? Yer yarıldı, yerin dibine mi geçti amca? Pastırma yazının son günleri. Rana bahçede güneşin ılık ışınlarına bürünmüş sabah çayını yudumluyordu. Elinde kalem, sopalı bir fileyle kelebek avlar gibi iç aleminde kaynaşan belirleyemediği hisleri avlamaya, dinlendirmeye, kağıda kaydetmeye uğraştığı sıra bir patlamayla irkildi. Top sesi. Bir daha, bir daha. Avucunun içinde yemlenirken ürken yabani kumru gibi uçup gitti duygular. Şaşkınlık isyana, çareden yoksun isyan yazgıya boyun eğdi. Tek tek peş peşe atılan toplar belli ki bir müjdeyi fırlatıyordu göklere. 3 ay evvelki gibi. Neydi bunun sebebi? Yazmayı unuttu. Tesbih yoktu, kalem vardı elinde. Her salvoda kağıdın üstüne bir çizgi çekmeye koyuldu. Sayfa ezik bir kirpi postu haline döndüğünde diktiği dikenleri saymaya koyuldu bu kez. 91. 10 tane de kaçırmış olsa ilk başta 101. Evet, Beybaşı'ndan duyduğu gibi cumhuriyet ilan edilmişti demek. Rana Sultan, muska mı yazıyorsun diye takıldı Vasıf. Ne muskası? Ha, tabii diye toparlandı Rana. İçindeki insani hisleri kuru gürültüden korusun diye muska yazıyorum Mustafa Kemal Paşa'ya. Vasıf'ın el arabasına yüklediği çuvala Pakize'nin sırtındaki bohçaya takıldı gözü. Abla ne bu? Nereye? Arkadan Şevket'in sesi geldi. Konağı çingen çadırına çevirdik Rana. 2 seneyi geçti. Kış basmadan yerli yerinde gerek. 2 sene boyunca yağan yağmurlara rağmen yaralı yangın yeri yer yer kül rengi fare postlarıyla örtülü gibiydi. Vilayetin tespitlerine göre Sultantepe'de alevler birer ikişer katlı 700 hane, 42 dükkan yutmuş, ahşaptan hayır göremeyen 7000 felaketzadenin dağda bayırda buldukları taşları eşek sırtına yükleyip getirmesi aylar yıllar sürmüş. Duvarcı ustaları kapanın elinde kalmıştı. Şevketle Vasıf'ın ikişer katlı taş binaları anca tamamlanabilmiş, taşınmaya gelmişti sıra. Rana eşyasını toplayan Nazile'ye yardım ederken gözü Şevket'in alevlerden kurtardığı çantaya ilişti. Abla, ne var bunun içinde? Üstündeki kilide bak anlarsın. Çanta değil, sır küpü. Ne açtığını ne de kapadığını gördüm. Sen ver onu bana diye çantayı aldı kapıdan içeri giren Şevket. Nasibi ateşte kavrula kalmış, boşuna mı saklamışım? Ne oldu Şevket abi? Geçen gün anlattıklarımı duydun Rana. Kelle koltukta bunca sene hizmet veren teşkilatlar lağvedildi bir kalemde. Felah melah kalmadı, ortalık karışmışa benzer. Bu evrak kime yar olur bilmem. Her şey yoluna girmişken sen ortalık karıştı diyorsun abi. Çok şükür millet selamete çıktı. Çıktı da bu sefer çıkaranlar arasına nifak girdi, iyi mi? Düşman gitti, kör dövüşü başladı. Paşaların birçoğu gaziye cephe almış. Neden? Hilafet yüzünden. Şevket dolaptan çıkardığı bir yığın gazeteyi Rana'nın önüne koydu. Son günlerde gazete okumadın galiba. Biliyorsun sansür kalktı. Takke düştü, kel göründü. Hilafet kalmalıymış. Yan odadan Vasıf'ın sesi geldi. Ne zararı var bunun? O da elinde 9 Teşrin-i Nisan'ı tarihli Vatan Gazetesi çıka geldi Şevket'in odasına. Bak ne diyor Abdülmecid Efendi. Ben İslam aleminin işleriyle meşgulüm. Siyasetle alakam yoktur. Müminlerin teveccühü baki kaldıkça istifayı düşünmem. Na, al bak oku. Abdülmecid Efendi'nin yeri başımızın üstünde. İyi hoş da o pek muhterem zat kazık mı kaktı dünyaya diye çıkıştı Şevket. Yarın yobazın biri çıkar, kendine göre bir Şeyhülislam seçer, fetva üstüne fetva, öp babanın elini. Denizi görmeden neden paçaları sıvarsın? Acelesi mi var bunun? Hilafetin ilgası o zaman düşünülür. Bugünün işi yarına bırakılmaz. Bunu sen de biliyorsun Vasıf. Şu istifa meselesi rivayet, rivayet ama bu rivayetten bile bak gör ne musibetler doğacak. Şevket dolaptan çıkardığı gazetelerden 11 Teşrin-i Nisan'ı tarihli Tanin'i seçip Vasıf'ın önüne koydu. Al sen de oku. Bak ne buyurmuş gazeteci efendi. Hilafet elden giderse Türkiye devletinin İslam alemi içinde 5 paralık kıymeti kalmazmış. Yalan mı söylüyor bu adam? Kıymeti varmış da ne olmuş? Mekke müftüsü sağ olsun. Sırtımızdan kim bıçakladı bizi? Al bir de buna göz at diyerek aynı tarihli akşam gazetesini uzattı Şevket. Hilafetin tarihi bir hatıra olmaktan başka hiçbir vazifesi kalmamıştı. Satırını okur okumaz, ukalanın yediği halta bak, böylesi nankörler insanın tepesini attırır diye patladı Vasıf. Hiç öyle horozlanma diye dikildi Şevket. Niye nankör olsun adam? Hilafet ne verdi ona? Vatanı halife mi kurtardı? İman kurtardı, iman diye hafifçe doğruldu Vasıf. Haydi çek git odana diye sinirlendi Şevket. Neye iman ettinse git ondan hayır bekle. Dünyaya gözlerini açtıktan bugüne birlikte büyümüş, birlikte savaşmış, birlikte yaralanmış, birlikte İngiliz çizmesinin altında bunca sene ateşle oynamış bu iki yiğidin ilk defa dalaştığına tanık oldu, apışıp kaldı Rana. Bir anlık tereddütten sonra toparlandı, la havle çekerek odadan çıkıp ağır aksak taşlığa inen Vasıf'ın peşine takıldı. Vasıf abi, ne var? Sana bir çay demlesem? Son basamağın üstünde durakaldı Vasıf. Sessiz birkaç saniye. Şeytana nalet der gibi başını salladı, döndü. Abim sana bir çay demlesem? Bu düşünceli, cana yakın yaratık hatun kişi olmasa gidip alnından öpecekti Vasıf. Seni de üzdüm Rana Sultan diye gülümsedi. Hadi gel içelim çayı. Bacı çamaşır asmaya çıkmıştı. Kimse yoktu mutfakta. Semaveri aradı, bulamadı. Ocağın üstünde kaynayan suyu demliğe aktarırken ''Ağabeyim hata bende'' diye mırıldandı Rana. ''Çantasında ne varmış? Üstüme vazife miydi bu benim?'' ''Kimle günah işledi?'' diye yakındı Vasıf. ''Sebep malum. Tahammülü tüketmiş Şevket. Hilafet fuzuliymiş.'' Rana Sultan diye ekledi. ''Şu alemin yarısı Resul-ü Ekrem'in sözüyle oturur kalkar. Bence Badire'den sonra elimizde kalanı neden harcayalım boş yere?'' Hilafet siyaset oldu. Saltanat onunla oturup kalkar demedi mi muhterem beyefendi geçen gün? Kadın kısmını çarşaf içinde görmeye alışmış bir zihniyetten çekinen Rana, çayı bardağa dökerken sormadan edemedi. İyi de ağabeyim, saltanatsız hilafet bir işe yarar mı? Yaradığı kadar, diye çayını yudumladı Vasıf. Hilafet denen, makamın tarihçesini öğrenmek niyetiyle kütüphaneye girdiğinde Beybaşı'nı pek meşgul buldu Rana. Allah Allah diye söylenen Haşim Bey, gireni gördüğünde, gel gör kızım, hükümete gönderilen bir tavsiye mektubu matbuatın eline geçmiş. Diplomatik kuryenin içinden nasıl çıkmış bu evrak? Masanın üzerine yayılmış üç gazete. Tanin, Tevhid-i Efkar, İkdam. Üçünde de hilafete sahip çıkılmasına dair Ağhan ve Emir Ali imzalı bir mektubun sureti. Gazeteler, 5 kanunu evvel tarihli mektubun manşeyi Londra. Kim bu adamlar beyba? Emir Ali denen kişiyi pek çıkaramadım. Ağhan, ehli Müslim bir Hintli. İsmailiye mezhebinin başında bulunan bir zat-ı muhterem. Matbuata bizzat kendileri sızdırmış olamaz mı beyba? Az düşündü Haşim Bey. Gayeleri nedir kızım? Hülafa-i Raşid'in defterden silmiş 7 imam müridi Ağhan'ın Abdülmecid Efendi ile ne işi olabilir? Ne olabilir diye düşüne dursun Haşim Bey, 4 gün içinde İstanbul'da İstiklal Mahkemesi'nin kurulmasıyla bu gazete sahiplerinin hapsi boylaması bir oldu. Yılbaşından 2 gün sonra serbest bırakıldılarsa da hilafet lehinde gösterdikleri çaba hilafetin lehine değil aleyhine gelişti. Abdülmecid Efendi'ye tahsis olunmuş saltanat kayığının müsaade edilmesiyle söylentilerin ardı arkası kesilmez oldu. Halifenin ödeneği kısılmış, muhafızları lüzumsuz bulunmuş, velhasıl hilafetin ilgası gün meselesiymiş artık. Şu İngiliz'in ettiği, af buyurun muhterem efendim, o millet tilkiden de kurnaz diye hayıflanıyordu Vasıf. Neydi geçen ay gazetelerde neşredilen o mektup? Ankara hükümeti hilafete sahip çıkmalıymış. Buyuran kim? Bir Hintli Müslümanmış. Orası doğru Vasıf Bey evladım. Ağhan Müslüman bir Hintli. 3 sene önce de Hintli Müslümanların temsilcisiyim diyen Mustafa Sagir adlı bir Hintli çıktıydı ortaya. İnebolu'ya geldiğinde haberini aldıydık. Adam hasbehas İngiliz casusu. Ankara'ya kadar sokuldu, orada yakayı ele verdi. Yağlı kemende dolandı boynu, demek istediğim muhterem efendim. Anlıyorum Vasıf Bey evladım. Dışarıdan müdahaleye sebebiyet verecek bir hilafeti siler atar Gazi Paşa. Siler atar efendim, gözünün yaşına bakmaz. Sildi attı Gazi Paşa. 3. Cemre düşmeden meclisin aldığı bir kararla hilafet tarihi bir hatıra oldu. Cemre'nin düştüğü gün medreseler kapandı. Hilafetin kaldırıldığına dair gazetelerde yayımlanan Gazi'nin beyanatı söylentilerin yerini aldı. Beyba, üzülmedim desem yalan olur kızım. Hilafetin artık siyaset olduğu malum. Ağzımla ikrar ettim. Devlete faydalı mı, zararlı mı olurdu? Zararı faydası o makamda bulunan dirayetine bağlı. Abdülmecid Efendi, ilim irfan sahibi müstesna bir insandı. Gecenin köründe götürmüşler efendim diye atıldı Vasıf. 2 kadınıyla çocuklarıyla birlikte Çatalca'ya kadar gittim. Ne var ki Çatalca'da? Sirkeci ayak altı. Ortalık karışmasın diye oradan bindirmişler bir yataklı vagona. İstasyon şefini gördüm. Adam ağlamaklı. Eşyaları yüklemişler, bir de zarf vermişler eline. Pasaportlar, vizeler, 2000 de İngiliz lirası. Öyle demiş zarfı veren müfreze kumandanı. Olan oldu, giden gitti Vasıf Bey evladım. Değerli bir insandı, Allah muini olsun. Ezan sesini duydu, namaza durdu Haşim Bey. Vasıf kapıdan sessizce çıkıp gitti. Cumbanın içinde baharın öncüsü çiseleyen yağmur, yağmurun ardında gülümseyen çipil güneşi seyre koyuldu Rana. Damlaları serpiştiren bulut gizlenmiş olmalıydı. Boğazdan aşağı inen teknenin kabarmış yelkenleri, gözleri kamaştıran sarayın penceresi. Evet, Vasıf'ın demesi pencere ışımadan alıp götürmüşlerdi halifeyi bilinmedik diyara. Neden böyle ansızın, aceleyle diye düşünürken, Sübhane Rabbi diyen sesse tarafa döndü. Beybaşı gideni kalanı unutup secdeye kapanmıştı her zaman olduğu gibi. Ne maddi ne manevi hayatında hilafetten en ufak bir şey beklememiş Beybaşı, halifenin selameti için dua ediyordu Allah'a. Emindi bundan babasını artık iyi tanıyan kızı, namazın sona ermesini bekledi. Sübhane Rabbi ne demek Beyba? Azim Allah demeye gelir. Neden ters bir iş olduğunda hep Sübhanallah deniyor? O bir şaşkınlık alameti kızım. Kusuru noksanı olmayan Allah nasıl ters iş yaptırır gibisinden bir tabir. Ağız alışmış bir kere. Gece uykusu kaçtığında iyi ve kötü günlerin şöyle bir ortalamasını yapmıştır Rana. Gülüp eğlenip sevindiği saatleri acı, üzüntü, korku dolu günlerin kırıntıları gibi gördü. Sırası gelmişken Beybaşı'na açılmak istedi. Dilini 7 kez döndürdü avurdunun içinde. Oyuncak bebeklerimle yarattığım alemde diye içini çeker gibi söylendi. Daha bir hakkaniyet vardı Beyba. Allah'ın yarattığı kanlı canlı insanların dünyasına ayak bastığımdan beri eğrinin doğruya hükmettiğini gördüm. Alıştım desem yalan olur. Her saat başı Sübhanallah çeksem de alışamıyorum Beyba. Haşim Bey seccadeyi katladı, kızının yanına gidip saçlarını okşadı. Hislerini, mantığını, tecrübeni bir yana koy demiyorum. İman etmeyi bir dene yavrum. İblisi meleği, olmuşu olacağı, ömrün asude geçmesi için yapılması gerekenleri her şeyi söylemiş, yazdırmış Sübhane Rabbiye Lale. Rana alnını Beybaşı'nın omzuna dayadı. Beybam, benim şüphem yok, söylemiştir. Yaşaran gözlerini sildi. Söylediğini kulağa duysun diye Kelam-ı Kadim'i yüksek sesle okuyordu ninem. 4. Balkan Harbi, Cihan Harbi, İstiklal Savaşı, iç kargaşa, isyanlar, yangınlar, salgınlar, ecelin elinden kurtulmuş, ayakları üzerinde durmaya çalışan canlı cenazeyi taburcu olup talan edilmiş evine dönen bir hastayı andırıyordu yeni Türkiye Devleti. Örümcek ağlarından temizlemek, durmadan gelişen koşullara göre sil baştan döşemek gerekiyordu viraneye dönmüş vatanı. Yeni bir baskıya maruz kalmadan önce sanayi, tarım, madenler, limanlar, yollar, demir yollarından hizmete elverişli olanını geliştirmek, olmayanını yaratmak gibi zor bir uğraş vardı milletin gündeminde. Sanayi ham maddeye bağımlı, ham madde bulunsa nakliye, nakliye başarılsa köhneleşmiş makine, makine yenilense kredi bulma, kredi bulunsa bu makinelerde çalışacak işçi, usta sorunu. Altından kalkılacak gibi görünmüyordu durum. Osmanlı yüzyıllar boyu bankacıya, tefeci, tüccara bezirgen gözüyle bakmış, devlet dairelerinde bile alım-satım, hesap-kitap işleri ekalliyete emanet edilmişti. 20 yıl boyunca süregelen olaylarla milliyetçi hisler kabarmış, ekalliyete olan güven körelmiş, İstanbul ili dışındaki Rumlar göçe zorlanmış, Ermeniler sürülmüştü, korkuya kapılan bazı Musevi vatandaşlar bile yurt dışına gitmeyi uygun bulmuşlardı. Ticarette, para pul işlerinde onların yerini alacak tecrübeli kişiler mumla aranır oldu. Haziran ayının sıcak bir günü kirazın gölgesinde içinden geçenleri bir deftere kaydetmeye çalışan Rana, üstü açık bir faytonun bahçe duvarının önünde durduğunu gördü. Olga sandı geleni, çoktandır görmemişti onu. Bir koşu kapıya vardığında karşısına setre pantol düzgün giyimli bir adam çıktı. Haşim Bey konağı burası mı hanımefendi? Evet burası deyip başını bağladı. Nafia vekili Refik Bey tarafından geliyorum efendim. Kendisini görmek mümkün mü? Resmiyet kokan her şeyden çekinir olmuştu Rana. Haber vereyim efendim. Düşüne söylene selamlığa vardı. Beyba, Nafia vekili bir adam göndermiş. Buyursun gelsin kızım. Kuşkuyu huy edinmeye başlayan Rana somurtkan bir yüzle buyur etti adamı. Kirazın altındaki yerine döndü. Kimdi, ne isterdi bu Nafia vekili? Adamın çıkıp gittiğini gördüğünde basamakları ikişer üçer atladı, daldı selamlıktan içeri. Beyba, ne ister bu adam? Haşim Bey açık pencereden boğazı seyreder gibi düşünceye dalmıştı. Gel kızım diye elindeki mektubu gösterdi. Al oku. Çarıklı Erkan-ı Harp dendi bu adamlara. Şu ifadenin nezaketine bak kızım. İyi de ne istiyor Beyba? Devlet Demir Yolları Müdüriyeti Umumiyesi diye bir müessese kuruldu geçen ay. Anadolu'daki hatlar devlete bağlanıyor. Bu müessesenin idare meclisine riyaset etmemi istirham ediyor kızım. Her dara düştüğünde beybasının bilgisine, sevgisine, sabrına sığınan onu evde görmeye alışmış Rana telaşlanıverdi. Kabul edecek misiniz beyba? İzin istermiş gibi gülümsedi Haşim Bey. İşsiz güçsüz şu son 6 sene geçmek bilmedi yavrum. 6 sene. Yeniden doğmak için çırpınır durur bu millet. Devlet daireleri tecrübeli adama muhtaç. Şu halimle tüfeğli bir mahluktan farkım ne? Elimden ne geldi, ne verebildim kızım? Dedi yetmedi mi diye mırıldanıyordu Rana başını eğip odadan ayrılırken. Mebusluk, nazırlık, işsizlik. 6 yıl aradan sonra Haşim Bey 350 lira maaşla yeni devletin hizmetine girdi. Cumhuriyetin ilanından beri durmak dinlenmek bilmiyordu Ankara'daki genç meclis. Seferberlik kaldırıldı. Şeriye mahkemeleri kapatıldı. Posta, avukatlık, tevhid-i tedrisat kanunları çıkarıldı. Teşkilat-ı Esasiye kanununun maddeleri 4 mislini buldu. 150 kişilik bir listenin dışında af ilan edilmesi yüreklere su serpti. Barışta olduğu gibi savaşta da nakliye işlerinin aksaması pahalıya mal olmuştu millete. Hükümet demir yollarını devletleştirmeyi, bölük pörçük hatları birleştirip memleket çapında düzenli bir şebeke haline getirmeyi ön plana almıştı. 3 ay önce meclisten çıkan bir karar, İlk elde yeni hükümet merkezinin denize bağlantısını sağlamak düşüncesiyle Ankara-Samsun bakır madenlerini sevk edebilmek için de Ergani-Diyarbakır hatlarının yapımına öncelik tanıyordu.